Ayrım 13. Ama 308. gece olunca demiş ki, Tanrı hiçbir zaman ruhuna huzur vermesin. Onun öldüğünü görünce bedenim kadar ruhumun da artık sakinliğe kavuştuğunu duyumsadım. Sevinçten koşmaya başladım ve böylece gemi battıktan sonra denizin beni attığı kıyıya ulaştım. Baht tam o anda demir atmış olan bir geminin karaya çıkmış tayfalarının su ve meyve aramak üzere orada bulunmalarını istemişti. Beni görerek şaşkınlığın sınırına ulaştılar. Yöremi çevirip benden ve onlardan yana selamlar alınıp verildikten sonra soru sormaya başladılar. Ben de onlara tüm başımdan geçenleri, boğulmaktan nasıl kurtulduğumu ve sonra nasıl öldürmek zorunda kaldığım yaşlı kişi tarafından sürekli olarak bir yük hayvanı durumuna sokulduğumu anlattım. Öykümü dinleyince tayfalar şaşıp kaldılar ve ne inanılmaz şey senin bu şeyhten kurtuluşun. Ona tüm gemiciler denizin yaşlı kişisi adını verirler. Onun altında boğulmaktan kurtulan ilk kişi sensin. Çünkü egemen olduğu herkesi kalçaların arasında sıkarak öldürür o. Seni kurtaran Tanrı'ya şükürler olsun diye haykırdılar. Bunu izleyerek beni alıp kaptanlarının samimiyetle kabul ettiği ve bana çıplaklığımı örten giysiler verdiği gemilerine götürdüler. Kaptan bana serüvenimi anlattırdıktan sonra kurtuluşumdan dolayı beni kutladı ve yelken açtırıp gemiye yol verdi. Gemide yolculukla geçen pek çok gün ve geceden sonra deniz kenarında kurulmuş çok güzel evleri olan bir kentin rıhtımına ulaştık. Bu kente yöresindeki ağaçlarda şaşılacak kadar çok maymun yaşadığı için maymunlar kenti deniyordu. Gemideki tacirlerden biriyle bu kenti gezmek ve biraz iş yapmayı denemek üzere karaya indim. Benimle dostça ilgilenen tacir bana bir pamuklu torba verdi. Ve bu torbayı al, çakılla doldur ve duvarlardan dışarı çıkacak olan kent halkına katıl. Onlar ne yapıyorlarsa sen de aynısını yap. Böylece oldukça bereketli şekilde yaşamını kazanırsın dedi. Bunun üzerine kendisinin bana önerdiği şekilde davrandım. Torbamı çakılla doldurdum ve bu işi bitirince her biri benim gibi çakıl dolu torbalar yüklenmiş bir topluluğun kentten dışarı çıktıklarını gördüm. Dostum tacir beni onlara överek tanıttı ve onlara, "Bu garip ve fakir bir kişidir. Yaşamını sağlaması için onu da birlikte götürün. Ona bu hizmeti sağlayarak hizmet sunucu Tanrı tarafından bol bol armağan kazanırsınız," dedi. Onlar da duyup itaat ettiklerini söylediler ve beni de aralarına aldılar. Bir süre yürüdükten sonra kimsenin üzerlerine çıkamayacağı kadar yüksek ağaçların bulunduğu bir vadiye ulaştık. Bu ağaçlarda sözü edilen maymunlar mekan tutmuştu. Ağaçların dalları Hindistan cevizi olarak adlandırılan kabuğu sert ve iri meyvelerle ağırlaşmıştı. Bu ağaçların dibinde durduk, yol arkadaşlarım torbalarını yere koydular ve maymunların içinden çıkardıkları çakıllarla taşlamaya başladılar. Ben de onlar gibi yaptım. Bunun üzerine maymunlar kızdılar, ağaçlardan kopardıkları Hindistan cevizlerini atarak bize yanıt verdiler. Ve biz böylece yeterli zaman geçtiğine inanarak bu meyveleri topladık ve torbalarımıza doldurduk. Torbalarımız bir kez dolunca onları omuzlarımıza yükledik ve kentin yolunu tuttuk. Orada tacir benden torbayı aldı ve bedelini ödedi. Ben de artık hemen her gün Hindistan cevizi toplayıcılara yoldaşlık ederek topladığım meyveleri kente getirdim ve bunları kentte satarak çokça para kazandım. Bununla çeşitli alışverişte ve mal değişiminde bulunarak servetimi arttırdım. Ve bir gün İnciler Denizi'ne giden bir gemiyle o kentten uzaklaştım. Yanımda bol miktarda Hindistan cevizi götürdüğümden uğradığımız her adada bunlara karşılık karabiber ve tarçın alarak, bunları da başka yerde satarak ve kazandığım parayı yanıma alarak İnciler Denizi'ne ulaştım. Orada kendi hesabıma dalgıçlar tuttum. Talihim yaver gitti. İnci avı verimli geçti. Bu dalışlar bana kısa sürede pek çok para kazandırdı. Artık dönüşümü ertelemek istemediğimden kendi kişisel kullanımım için bu putperest ülkesinde pek bol bulunan en nitelikli sarı sabır ağacından satın aldıktan sonra Basra'ya gitmekte olan bir gemiye bindim. Ve harika bir deniz yolculuğundan sonra mutlulukla oraya ulaştım. Oradan da gecikmeksizin Bağdat'a geçtim. Kendi mahalleme ve evime kavuşarak orada anam, babam ve dostlarım tarafından büyük bir sevinçle karşılandım. Daha öncekilerden de zengin olarak geri dönmüş bulunduğum için ihtiyacı olanlara büyük sadakalar dağıtarak yöremdekilere ferahlık verdim. Kendim de sevinç ve zevkle geçen günler boyunca tam bir dinlenme sağladım. Ama sizler ey dostlarım, bu akşam benimle birlikte yemeğe buyurun ve yarın 6. gezimin öyküsünü dinlemek üzere yine gelmeyi ihmal etmeyin. Çünkü bu öykü gerçekten şaşırtıcıdır ve nedenli olağan dışı olsalar da size daha önce anlattıklarımı unutturacaktır. Sonra gemici Simbad bu öyküyü bitirerek adeti üzere öteki çağrılarla birlikte akşam yemeği yedikten sonra hayranlık içinde çekip gitmek üzere olan hamala 100 altın dinar verdirmiş. Ve ertesi gün aynı kişiler hazır bulunduğu halde bir önceki kadar gösterişli bir ziyafetten sonra gemici Simbad şu sözlerle öyküsünü anlatmış. 6. gezi. Dostlarım ve değerli konuklarım, sizler hepiniz bilin ki 5. yolculuğumdan dönüşümde bir gün temiz hava almak üzere evimin kapısı önünde kendimi gerçekten ferahlığın sınırlarında hissederek otururken bir yolculuktan yeni dönmüş havasındaki kimi tacirin bizim sokaktan geçtiğini gördüm. Onları görünce geziden döndüğüm günü yeniden ana babama, eski dostlarıma kavuşmaktan dolayı sevincimi ve doğduğum yeri görmenin daha da büyük sevincini mutlulukla hatırladım. Ve bu anı ruhumda da yeniden geziye çıkıp ticaret yapma çağrısında bulundu. Böylece yeniden geziye çıkmaya karar verdim. Denize dayanıklı değerli mallar satın aldım. Onları denk haline getirttim ve Bağdat kentinden çıkıp Basra'ya doğru yol aldım. Orada içi yanlarında göz kamaştırıcı malları olan tacirler ve tanınmış kimselerle dolu büyük bir gemi buldum. Denklerimi onlarınkiyle birlikte gemiye yüklettim ve barış içinde Basra kentinden ayrıldık. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş. Ama 309. gece olunca demiş ki, barış içinde Basra kentinden ayrıldık. Yolculuğumuzu bir yerden öbür yere, bir kentten öbür kente satış yaparak, mal alarak, birçok ülke ve insan görerek ve her zaman mutlu bir seferle zamanın değerlendiği inancını pekiştirerek sürdürdük. Ama günlerden bir gün tam bir güvenlik içinde yol alırken umutsuzluk çığlıkları duyduk. Bu çığlıkları kaparan kaptanın ta kendisiydi. Aynı zamanda sarığını yere çaldığını, yüzünü yumrukladığını, sakallarını yolduğunu ve tarif edilemez kederin pençesinde geminin ortasında yığılıp kaldığını gördük. Bunu gören bütün yolcular ve tacirler yöresini sardılar ve ona "Ey kaptan, kötü bir şey mi var?" diye sordular. Kaptan da onlara "Burada toplanmış olan iyi kişiler, bilin ki gemimiz rotadan çıktı ve yol almakta olduğumuz denizden ayrılıp bilmediğimiz bir denize girdik. Ve eğer Tanrı bizim bu denizden kurtulmamız için bir şey yollamazsa hepimiz olduğumuz gibi mahvolacağız. Bundan dolayı Yüce Tanrı'ya bizi bu felaketten kurtarması için yalvaralım," diye yanıt verdi. Bunu izleyerek kaptan kendini toparladı ve direğe çıktı. Yelkenlerini düzenlemek istedi. Ama ansızın rüzgar öylesine şiddetli esti ve gemiyi geriye doğru öylesine sert bir şekilde sarstı ki dümen kırıldı. Biz de o sırada yüce bir dağın yakınından geçiyorduk. Bunun üzerine kaptan direkten indi ve bize, "Yücelerden yüce, güçlülerden güçlü olan Tanrı'dan başka sığınılacak varlık yoktur. Kimse talihe karşı duramaz. Korkunç bir girdaba düştük. Buradan kurtulma ihtimalimiz yok," diye haykırdı. Bu sözleri duyan yolcuların hepsi bahtına ağladı. Her biri yaşamının tükendiğini ve umudunun kırıldığını görmeden önce birbirine veda etti. Ve gemi birdenbire söz konusu dağa doğru yönelip çarptı ve her yandan tahtalar parçalanarak döküldü. Ve içinde bulunduğumuz her şey battı ve tacirler denize döküldü. Kimileri boğuldu, kimileri de sözü edilen dağın eteğine tırmanarak yaşamlarını kurtardı. Ben dağın eteğine tırmananlar arasındaydım. Bu dağ etekleri batan ve gemilerin enkazı ve her türden batık eşya ile örtülü büyük bir adanın üzerinde bulunuyordu. Ayak bastığımız yerde yakınımızda akıl almaz çoklukta denizin attığı her türden değerli eşya içeren denkler gördük. Ve ben bu dağınık eşya arasında yürümeye koyuldum. Birkaç adım sonra da denize dökülen tüm öteki nehirlere karşın dağdan çıkıp denizden uzaklaşarak epeyce ötelerde yine bu dağın aşağılarında bulunan bir yerdeki mağaraya dökülen suyu tatlı bir ırmak gördüm. Ama hepsi bu kadar değildi. Bu ırmağın kıyılarında yakutlar ve her renkten mücevherler ve her biçimde taşlar ve değerli madenler serpilmiş bulunduğunu fark ettim. Ve bütün bu değerli taşlar bir ırmağın yatağındaki çakıllar kadar çoktu. Yöredeki tüm topraklarda bu yansımalarla parıldıyor ve bu parıltılarla gözler kamaşıyordu. Yine farkına vardım ki bu adada en iyi nitelikli Çin ve Komarin sarısabırı vardı. Hint Okyanusu kıyılarında yetişen zambakgillerden bir tür sarısabır. Ve bu adada yine güneşin etkilemesiyle kumsalda erimiş bal mumu gibi sıvı bir halde bir ham amber kaynağı ve denizden çıkan ve bunları yutan iri balıklar vardı. Balıklar bu amberleri karınlarında ısıtıyorlar ve belli bir süre sonra suyun üzerine çıkarak kusuyorlardı. O zaman bunlar sertleşiyor, renk ve nitelik değiştiriyorlardı. Dalgalar da bunları güzel kokulara bürünen kıyılara taşıyorlardı. Balıkların yutmadığı amberlere gelince bunlar da gün ışığının etkisiyle eriyor ve tüm adaya mis kokusuna benzer bir koku yayılıyordu. Size aynı zamanda şunu da söylemeliyim ki tüm bu zenginliklerin kimseye yararı yoktu. Çünkü bu adaya hiç kimse yanaşıp buradan canlı ya da ölü çıkamazdı. Çünkü yanaşan her gemi dağa çarpıp parçalanıyordu ve hiç kimse bu dağa çıkamazdı. Bundan dolayı boğulmaktan kurtulmuş olan gemimizin yolcuları ve de ben çok şaşırdık ve servet olarak gözlerimizin önünde bulunan her şeyi hayretle izleyerek ve gene aynı şekilde bu göz kamaştıran şeylere karşın bizi bekleyen sefaleti düşünerek kıyıda şaşkın kala kaldık. Orada ne yana gideceğimizi bilemeden epeyce bir süre kaldık. Sonra biraz yiyecek bir şeyler bularak bunu aramızda eşit olarak paylaştık. Serüvene alışık olmayan arkadaşlarım bir veya iki oturuşta ellerinde ne varsa yediler. Ve belli bir süre geçtikten sonra her birinin dayanıklılığı değişik olduğundan gıda noksaklığından dolayı peş peşe ölmeye başladılar. Ama ben ağzımı sakınarak ve günde ancak bir kez yedim. Ve de arkadaşlarıma sözünü etmediğim başka azıklar da bulup sakladım. Aramızda ilk ölenler yıkanıp kıyıdan toplanmış kumaşlardan oluşturulan kefenler içinde ötekiler tarafından gömüldü. Gıdadan yoksunluğa denizin rutubetli ikliminin neden olduğu bir karın ağrısı salgını da eklendi. Böylece arkadaşlarım sonuncusuna kadar ölmekte gecikmedi. Ve ben arkadaşlarımın sonuncusunu ellerimle kazdığım çukura kendim gömdüm. O anda sakınarak yediğim halde benim elimde de pek az azık kalmıştı. Ölümümün yaklaşmakta olduğunu gördüğümden çaresizlikten ağlamaya başladım ve neden sanki beni yıkayıp gömerek son görevlerini yapacak arkadaşlardan önce ölmedim. Güçlülerin güçlüsü Tanrı'dan başka başvurulacak varlık yoktur diye düşündüm ve orada umutsuzluktan ellerimi ısırmaya başladım. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 310. gece olunca demiş ki, umutsuzluktan ellerimi ısırmaya başladım. Bunun üzerine ayağa kalkmaya karar verdim ve kendi kendime sonumun geldiğini hissettiğim zaman buraya kadar sürünür ve ölmek için bir çukura yerleşirim. Rüzgar yavaş yavaş kumları üzerime savurur ve çukuru doldurur diye düşünerek derin bir çukur kazmaya koyuldum. Ve bütün bu işleri yaparken aklımın kıtlığından ve geçmiş gezilerimde ve birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yolculuklarında geçirdiğim felaketlere ve her bir felaketin bir öncekinden daha beter olmasına karşın ülkemden ayrılışımdan dolayı pişmanlık duydum. Ve kendi kendime kaç kez pişman olup yine yeniden başladın. Yeniden yolculuğa çıkman için ne eksiğin vardı? Bağdat'ta yeter zenginliğin yok muydu? Tükeneceğinden korkmadan ve saymadan harcayabileceğin paran yok muydu? Ve senin gibi iki kişiye yetecek servetin tükenmiş miydi sanki dedim. Bu düşüncelerle ırmağı görerek ve çok geçmeden bir başka fikir eklendi. Kendi kendime vallahi bu ırmağın kuşkusuz bir başı bir sonu olmalı. Görüyorum ki başı burada ama sonu görünmüyor. Böyle de olsa dağın altına gömüldüğüne göre hiç kuşku yok ki öte yandan bir yerlerden çıkıyor olmalı. Anlaşılan benim buradan kurtulmam için tutarlı olan tek fikir içine yerleşeceğim bir tekne bularak suyun akıntısının beni dağdaki yarığa sokmasını sağlamaktır. Eğer bahtımda yazılı ise o yoldan kurtulmamı sağlarım. Yoksa burada ölüp gideceğim ve bu yolculuk bu kumsalda açlıktan ölmekten yeğdir, dedim. Bunun üzerine bu fikirle biraz yüreklenmiş olarak ayağa kalktım ve tasarımı uygulamaya koyuldum. Birçok çin ve komari sarı sabırı çubuğu topladım ve bunları iple bağlayarak birbirine kenetledim. Bunları denizden topladığım batan gemiden kopmuş tahta parçalarının üzerine koyup hepsini birden ırmağa sığacak ya da biraz daha az genişlikte bir sal haline getirerek birleştirdim. Bu iş olup bitince sala, dereden ve dere kenarından çakıl toplar gibi toplanan yakut, inci ve her çeşitten taşların en irileriyle doldurduğum birkaç büyük torba koydum. En iyi durumdaki ve kalabalıklarından arınmış birkaç küçük ak amber dengi de aldım. Azık adına ne kalmışsa onu da birlikte götürmekte kusur etmedim. Ve bütün bunları sal üzerine dengeli biçimde yerleştirdim. Sonra da kürek gibi kullanabileceğim iki tahta parçası aldım. Ve Tanrı'nın iradesine güvenerek ve şairin şu dizelerini hatırlayarak kendim de sala yerleştim. Dostum, baskının hüküm sürdüğü yerleri terk et. Onu inşa edenler hakkında matem feryatları çınlayan evi bırak git. Kendi toprağından başka topraklar bulursun ama canın bir tanedir. Ve yitirirsen onu bir daha bulamazsın. Gecenin olayları seni üzüntüye sürüklemesin. Çünkü felaketlerin en büyüklerinin bile tükeneceği bir süre vardır. Ve bil ki herhangi bir yerde ölümü daha önce belirlenmiş olan kişi ondan başka bir yerde ölemez. Ve felaket içinde yaşarken herhangi bir öğütçüye haber yollama. Sana kendi canından daha üstün bir öğütçü olamaz. Böylece sandal akıntıya kapılarak dağın içindeki kovuğa girdi ve oradaki kaya duvarlarına şiddetle çarparak ilerlemeye başladı. Başım da arada bir tavana çarparak yaralar aldı. Ve ansızın içine daldığım tam bir karanlıkta korkuya kapılarak yeniden kumsala dönmek istedim. Ama geri dönme olanağı yoktu. Çünkü güçlü olan akıntı beni gittikçe daha fazla içeriye doğru sürüklüyordu. Ve yöremdeki karanlık gittikçe daha fazla yoğunlaşırken ırmağın yatağı bazen genişliyor, bazen daralıyordu ve dayanılmaz biçimde beni yoruyordu. O zaman zaten pek işime yaramayan kürekleri bırakarak karın üstü salın üzerine uzandım. Nasıl oldu bilmiyorum, duygularımı yitirerek derin bir uykuya daldım. Uykum ona neden olan sıkıntılar göz önünde tutulursa, kuşku duymadan kesinlikle bir yıl, hatta daha uzun sürmüştür diyebilirim. Uyanınca kendimi gün ışığı içinde buldum. Gözlerimi iyice açtım ve kendimi geniş bir kırda, çimene uzanmış bir halde buldum. Sandalım da ırmağın kenarında bağlı bulunuyordu. Ve tüm yöremi Hintliler ve Habeşiler sarmıştı. Bunlar benim uyandığımı görünce benimle konuşmaya başladılar. Ama dillerini anlamadığımdan onlara yanıt veremiyordum. Hatta bütün bunların bir rüyadan başka bir şey olmadığına inanmaya başlamıştım ki o sırada bana doğru ilerleyip Arapça olarak "Barış üzerine olsun kardeşim. Kimsin sen? Nereden geliyorsun? Ve seni hangi neden bu ülkeye getirdi? Bize gelince bizler buraya ekinlerimizi, tarlalarımızı sulamaya gelen çiftçileriz. Üzerinde uyumakta olduğun salı gördük ve onu tutup ırmak kenarına bağladık. Sonra seni korkutmamak için sessizce uyanmanı bekledik. Hadi şimdi sen nasıl bir serüvenle burada bulunuyorsun anlat," dedi. Ben de ona "Allah senden razı olsun efendim. Ama önce bana yiyecek bir şeyler verin. Çünkü açım. Sonra beni istediğin gibi sorguya çek," diye cevap verdim. Bu sözleri duyunca adam koşup bana yiyecek bir şeyler getirdi. Ben de doyuncaya kadar yedim. Açlığım giderildi ve cesaretim yerine geldi. O zaman ruhumun canlandığını duyumsadım ve Tanrı'ya bu beklenmedik durumdan ötürü şükrettim. Kendimi de yer altında akan bu ırmak yoluyla kurtulmuş olmamdan dolayı kutladım. Bunu izleyerek yöremi çevirenlere başından sonuna kadar başıma gelenlerin hepsini anlattım. Öykümü işitince çok şaşırdılar ve kendi aralarında konuşmaya başladılar. Ve Arapça konuşan kişi daha önce söylediklerimi kendilerine anlattığı için ne konuştuklarını bana çok büyük bir hayranlık içinde olduklarından beni şahlarına götürmeyi ve serüvenimi ona da anlatmamı istedikleri şeklinde açıkladı. Ben buna hemen razı oldum. Onlar da beni alıp götürdüler. Aynı şekilde içindeki amber denkleri ve değerli taşlarla dolu çuvalları da almakta kusur etmediler. Kendisine kim olduğumu anlattıkları şah büyük bir içtenlikle beni kabul etti. Ve selamlaştıktan sonra bana serüvenimi kendi ağzımdan dinlemek istediğini söyledi. Ben de hemen itaat gösterip ona hiçbir ayrıntıyı anlatmadan başıma gelen her şeyi anlattım. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Öykümü işitince adı Serendip olan bu adanın şahı şaşkınlığın sınırına ulaştı. Ve başıma gelen bunca tehlikeye karşın yaşamımı kurtarmış olmamdan dolayı beni kutladı. Bunu duyunca ona gezilerin her şeye karşın bana bir şeyler kazandırmış bulunduğunu göstermek istedim ve onun huzurunda çabucak torbaları ve denkleri açtım. Değerli taşlar hakkında esaslı bilgi sahibi olduğu anlaşılan şah, derlediğim taşları görünce büyük bir hayranlık duydu. Ve ben ona duyduğum saygıdan ötürü her tür taştan en güzel örnekleri ve de birçok inciyi ve tamamıyla altın ve gümüşten yapılmış pek çok parça seçerek kendisine armağan olarak sundum. Bunu memnunlukla kabul etti ve karşılığında bana mallar ve onurlar bağışladı. Ve kendi sarayında oturmam için ricada bulundu. Ben de öyle yaptım. Ve o günden sonra şahın dostu ve adanın ileri gelenlerinden biri oldum. Herkes bana ülkemi soruyor, ben de yanıtlıyordum. Ben de kendi bakımımdan onlara ülkeleri hakkında sorular soruyordum. Bana yanıt veriyorlardı. Böylece Selendip Adası'nın uzunluğunun da genişliğinin de 80 fersah, 3 millik mesafe olduğunu ve de yeryüzünün en yüksek dağlarından birinin orada bulunduğunu ve bunun zirvesinde belli bir süre Adem babamızın oturduğunu, benim denklerimde bulunanlardan daha az güzel olsalar da inci ve değerli taşlar da içerdiğini öğrendim. Anlatısının burasında Şehrazat, sabahın belirdiğini görüp yavaşça susmuş. 13. ayrımın sonu, sayfa 137.